İz düşüm. İz düşümle birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Nuri Göktaş, ben Sedat Ağaoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımız 463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz tretizdusum@trt.net.tr. Twitter adresimiz @tretizdusum. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün İzdüşüm'de enerji konuşacağız. Enerji konusunda önemli gelişmeler var. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi eski başkanı ve aynı zamanda Dış İlişkiler Ekonomik Kurulu Enerji İş Konseyi Başkanı Sayın Süreyya Yücel Özden stüdyomuzda bizlerle birlikte. Başkanım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Size ve değerli dinleyicilerimize saygılar sunuyorum.
Sağ olun efendim. Sayın Başkan'a Türkiye'nin 2023 enerji hedeflerini soracağız. 2016'da İstanbul'da bir toplantı, bir enerji kongresi gerçekleştirecekler. Bunun ayrıntılarını soracağız. Ardından Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Başkanı, ODTÜ Öğretim Üyesi Sayın Volkan Özdemir'le boru hatları ve Vladimir Putin'in boru hatları konusundaki yaklaşımlarını konuşacağız. Rusya'nın Güney Akım'dan neden vazgeçtiğini soracağız Sayın Özdemir'e. Bir de kısa mesaj numaramız var. Onu da anımsatayım sizlere ve ardından başlayalım değerli dinleyicilerimiz. 535-472-6011. Sayın Başkanım, bir Ocak ayının sonlarına doğru bir toplantı gerçekleştirmişsiniz. Burada ne konuşuldu, tartışıldı? Bu toplantıyı gerçekleştirmekteki, Çalıştay'ı gerçekleştirmekteki amaç neydi?
Bu toplantı gerçekten ilginç bir toplantı oldu Sedat Bey. Şunun için ilginç diyorum. Aslında enerji konusunda Türkiye'mizde oldukça yoğun biçimde çeşitli toplantılar düzenleniyor. Kongreler, konferanslar, seminerler ve benzeri gibi. Bunların çoğu da enerji sorunlarını ele alıyor. Bizimki biraz daha farklı şekilde bu Çalıştay'da enerji konusu ele alındı. O da şu: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, biraz önce siz de zikrettiniz, bir özel sektör kuruluşu olarak özel sektörün dünyaya açılmasını sağlamakla yükümlü bir kuruluş olarak 1986 yılında kurulmuştur.
Bayağı bir zamana dayanıyor
evet,
kuruluşu.
Evet. Ve bu kuruluşta işlemler çeşitli iş konseyleri kanalıyla yürütülür. Şimdi bu kuruluşun 100 ülkeye yakın ülkeyle iş konseyi anlaşması vardır. Bunlar ülke bazlı iş konseyleridir. Bir de son 2 yılda verilen bir karara göre sektörel iş konseyleri kurulma kararı alındı. Ve işte Enerji İş Konseyi de bu anlamda kurulmuş olan sektörel iş konseylerinden birisi ve en önemlisi. Biliyorsunuz enerji konusu zaten önemli. Çalıştayımızda şöyle bir amaç güdüldü. Türkiye'nin enerji sektöründeki mevcut durum bir defa incelendi. Fakat asıl Türkiye enerji sektöründe şimdiye kadar faaliyet gösteren Türk şirketlerinin durumu da incelendi. Neden incelendi? Çünkü şunu arz ediyoruz. Diyoruz ki bu şimdiye kadar enerji sektöründe faaliyet gösteren Türk şirketleri nasıl artık sadece Türkiye'de değil yurt dışına açılarak iş yapabilirler? Yani başka ülkelerde de Türk şirketlerinin enerji konusunda yatırım yapması amaçlanıyor. Bizim bu iş konseyinin amaçlarından bir tanesi o.
Biraz iddialı bir yaklaşım değil mi başkanım?
Gerçekten iddialı bir yaklaşım. Zaten onun için ben de başlangıçta bu
evet efendim
şeyin Çalıştay'ın farklı bir konuya ele aldığını söyledim. Evet. Tabii bunun için Türkiye'de enerji sektörü ne durumda? Bir. İkincisi, peki bu enerji sektöründe şimdiye kadar faaliyet göstermiş olan şirketler neler yaptılar? İki. Üç. Peki bu yaptıklarıyla, kazandıkları bu deneyimle, bu birikimle yurt dışına açılabilirler mi? Peki açılmaları için kendi yetenekleri, becerilerinin ötesinde önünde başka engeller var mı bu şirketlerimizin ki yurt dışına açılabilsinler diye bu konuları uzmanlarla beraber oturduk. Çok da ilginç oturumlar yaptık. Çünkü kalkıp sadece kürsüde sunum yapma yerine
belirli, ki genellikle bir, böyle olur.
Belirli, ki genellikle öyle. Ben öyle tercih etmedim. Belirli sayıda uzmanları sahneye aldık. Seans vesaire oturum. Orada bir yöneticinin başkanlığında karşılıklı sorularla, salondan sorular alarak böyle hani interaktif denilen yöntemle bir günü gerçekleştirdik. Çok faydalı sonuçlar çıktı. Şimdi onun tutanakları hazırlanıyor. Yani yapılan konuşmaların, söylenen sözlerin hepsi kayda geçti. Onlar düzenleniyor. Önümüzdeki günlerde bunları yayınlayacağız.
Bu işe şimdi gerek
bu yönet- konuda evet, affedersiniz. Buyurun. Şöyle devam. Şimdi burada gerçekten durum nedir diye siz ve değerli dinleyicilerimiz sorabilir.
Şimdi yani, ben size bunu soracaktım işte evet.
Zaten şeyinizden anladım. Evet. İddialı bir hedef değil mi diye. İddialı bir hedef ama öyle görülüyor ki dünyada çok ilginç gelişmeler var enerji konusunda. Sedat Bey bakın hala 1 milyar 300 milyon insan en ilkel, en basit enerji temininden yoksun yaşıyor. En ilkel şartlarda yaşıyor. Yaklaşık 1 milyar 300 bin 300 milyon veya 400 milyon insan elektrikten yoksun yaşıyor. O nedenle dünyada yapılacak çok iş var. Ve dünyanın başka ulusları, başka milletleri diyeyim, ülkeler bu konularda faaliyet göstermeye çoktan başladılar. Şimdi bakarsanız haritayı gözünüz önüne getirirseniz örneğin Afrika. Bakın tüm Afrika kıtasının bir gecede tükettiği elektriği sadece New York kenti tüketiyor bir gecede.
Bütün bir kıtanın.
Bütün bir kıta söylüyorum. Bakın kaç. Ha demek ki nedir? Afrika'da enerji konusunda büyük bir boşluk var. Yapılacak çok iş var. O halde oraya Çinliler gidiyor. Amerikalılar gidiyor. Diğer ülkeler gidiyorlar. Neden Türk firmalarımız belirli bir olgunluğa erişmişse, belirli deneyimlerini kazanmışlar, yani barajlar yapmışlarsa, hidroelektrik santrallar, diğer gaz santrali, kömür santrali vesaire bunlar yapılmışsa, bu bilgilerini, bu becerilerini neden yurt dışına taşımasınlar diye bir düşünce var. O nedenle böyle bir çalışmaya teşebbüs ettik. Evet.
Efendim bu katılımcı bir toplantı olduğunu, izlediğiniz yöntemin ne olduğunu az önce söylediniz ve şunu konuştuk dediniz. Türkiye'de mevcut durum nedir? Ne sonuca ulaştınız? Bunca senedir bu işlerde yönetici olarak emek vermiş bir insan olarak gözleminiz nedir? Katılımcıların soruları, verilen yanıtlardan çıkardığınız sonuç nedir?
Şöyle Türkiye'de gerçekten çok dinamik bir özel sektör var. Gerekli koşullar sağlandığında bu özel sektörümüz hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük işler yapabilecek durumda. Ama onların da istedikleri bir takım koşullar, bir takım kurallar var. Bunları devletimize iletiyoruz. Birincisi şunu kesinlikle tekrar etmek istiyorum ki bir belirleme yapmış olalım. Türk özel sektörü gerçekten dinamiktir. Türk özel sektörü birçok koşulları zorlayarak çalışabilir ve dünyanın en zor koşullar olan ülkelere şimdiye kadar gitmişlerdir. Örneğin Türk müteahhitleri 1970'li yıllardan bu yana yaklaşık 1700 küsür projeyi almışlardır. Ve her yıl ortalama 20-25 milyar dolarlık işler yapmaktadır dünyada. Ve şu anda dünya müteahhitleri sıralamasında Çin'den sonra Amerika'dan sonra ikinci gelmektedirler. Bu nedenle Türk özel sektörü enerji konusunda da büyük işler yapabilir, barajlar yapabilir, elektrik santralları yapabilir. Dünyanın ihtiyaç duyulan ülkelerine gider. Hem oradaki ülkelerin kalkınmasına katkı yapmış oluruz hem de kendi şirketlerimize iş yaptırmış, kazanç elde ettirmiş oluruz. Birinci koşul bu. Diğer ufak tefek bazı konularda engeller oldu. Vergilerle ilgili, çalıştırılan işçilerin sigortalarıyla ilgili, o ülkelerle yapılacak anlaşmalarla ilgili, vizelerle ilgili vesaireyle ilgili konular dile geldi. Bunların hepsini zaten toplantımıza katılan devletimizin yetkilileri de dinlediler. Türkiye'deki duruma gelince
ve ülkemizin ihtiyaçları. Giderek evet. Bir artan enerji evet. İhtiyacımız.
Şöyle eskiden de sizinle
çevreyle ilişkili
evet, sizinle sorunlar. Bu programlarımızda bunları biraz konuşurduk.
Evet Sayın Başkanım.
Çok
eksik
büyük
olmayınız.
Bir değişiklik yok. Şöyle özetle belirtmek isterim. Türkiye'mizin enerji konusunda en ilginç durumu dışa bağımlı olmasıdır. %70'lere,
birinci sıkıntı bu.
Evet, %70'leri aşan oranda ne yazık ki özellikle birincil enerji kaynakları açısından dışa bağımlı bir ülkeyiz.
Fosil yakıtları.
Evet, yani petrol, kömür,
doğalgaz
bunlar açısından ne yazık ki dışa bağımlı durumdayız. İçeride bir takım olanaklarımız var. Rüzgarımız var, güneşimiz var, suyumuz var. Fakat bunlar zamanla değişikliğe uğrayabiliyorlar. Kuraklık gördüğümüz mevsimlerde sularımız yeterli olmayabiliyor. Rüzgarların esmesini beklediğimiz zamanlarda, saatlerde rüzgarlar esmeyebiliyor.
Ama başkanım, burada rağmen, bir ayrıntıya izninizle girmek istiyorum. Buyurun. HES konusu son zamanda kamuoyunun çok gündemine gelir oldu. Bayağı bir sıkıntılar yaratıyor. Gösteriler var. İnsanlar istemiyor. Öyle oluyor. Bu konu gündeme geldi mi HES'lerin?
Bu konu gündemde olan bir konudur sürekli olarak, biliyorsunuz.
Görüşleriniz nedir efendim?
Efendim, bu konuda şöyle bana göre bir yanlışlık yapıldı. Eğer kamu bir taraftan bu hidroelektrik santralı yapılacak noktaları daha önceden belirlese idi. Yani insanlara veya şirketlere gidin, bulduğunuz yerde hidroelektrik santral yapın deme yerine, ülkemizde nerelerde hidroelektrik santralının yapılması doğrudur diye bir ana plan, bir master plan hazırlansaydı ve o master planda belirtilen noktalara göre de özel sektörü çağırıp ihaleler açsaydı, orada özel sektör yapsaydı bunları. Ama böyle olmadığı için sanki bir nevi gidin bulabildiğiniz yerde efendim getirin bana, uygunsa ben size lisans veririm vesaire denildi. Bir yoğun çaba başladı. Birinci hata bu. Yerler rastgele seçildi bana göre. Rastgele seçildi derken şunu kastediyorum. Bir nehrin çok önemli bir özelliği vardır, bir akarsuyun. O da havzadır. Bu nehir havzasını bozacak şekilde bir hareket yaparsanız, havza planlamasını dikkate almadan baraj yerleri veya işte herhangi bir tesis yerleri belirler, bir mühendislik yapısı yapmaya teşebbüs ederseniz, oradaki havza planlamasını bozmuş olursunuz, nehrin doğasını bozmuş olursunuz, oradaki doğal kaynakları, her şeye bozgunluk arka arkaya gelir. Birinci hata böyle oldu. İkinci hata da ne yazık ki bu işleri alan bir takım şirketlerimiz, oradaki yapım esnasında çıkardıkları molozları dökmekte, taşımakta vesairede çevreye özen göstermeden çalışmalar yaptılar. Bu da oradaki halkımızın, köylülerimizin tepkisine tabii konu oldu. Ve böylelikle bir takım hidroelektrik santral projeleri ne yazık ki tartışma konusu oldu.
Evet, ama başkanım, bu konuda bizim yetişmiş insan gücümüz, bilgimiz, her şeyimiz olmasına rağmen belki bir koordinasyon...
Bu bir planlama noktasındadır.
Evet, evet, evet.
Yani ciddi bir planlama yapılsaydı böyle olmazdı. Çünkü su kaynaklarımız var ve biz bu su kaynaklarımızdan yararlanmak durumundayız. Biraz önce beraber belirledik nedir? Ülkemiz ne yazık ki dışa bağımlı. Bakınız, hafızam beni yanıltmıyorsa 2012 yılında yaklaşık işte 60 milyar dolar, 2013 yılında 57 milyar dolar azalmakla birlikte, yine 2014 yılında buna yakın miktarlarda büyük paraları yurt dışına ödüyoruz enerji için.
Ki bu da cari açığımız.
Evet, bu da cari açığımız.
Şimdi bu işin içerisinden nasıl çıkılacağına ilişkin toplantıda gündeme gelen görüşler nedir? 2023 hedeflerimiz var. 10 bin dolarlardan 20 bin dolarlara milli gelir çıkartma hedeflerimiz var. Bütün bunlar için enerjiye ihtiyacımız var. Ama enerjide dışa bağımlılığımızın yoğun biçimde sürdüğünü az önce ifade ettiniz Sayın Başkan. Evet.
Şimdi bu konu tabii tartışılıyor. Ülkesini seven herkes bu konuda ciddi ciddi düşünülüyor. Bu konuda uzmanlaşmış olan kişilerimiz, kuruluşlarımız ciddi ciddi düşünüyorlar diye inanıyorum. Ana hatları itibariyle bu düşünceleri şöyle ortaya koyabiliriz. Ne olacak Türkiye'de diye. Tabii bu benim yaptığım da bir anlamda tahmin. Söylediklerimin tümü olmayabilir. Ama ben çeşitli toplantılara katıldığım için, çeşitli çevrelerde bulunduğum için sizin sorunuzun ışığında o bilgileri toplayarak değerli dinleyicilerimize ve size sunmaya
lütfen
çalışıyorum.
Efendim, evet.
O da şu. Bir, Türkiye kendi sahip olduğu kaynaklar, yani bunlara yerli ve yenilenebilir kaynaklar diyoruz. Bu kaynaklara önem verecek bundan sonra. Yani kendi kömürümüzü daha çok kullanma yoluna gideceğiz. Özellikle Afşin Elbistan bölgemiz çok önemli bir kömür rezerviz o sahasıdır. Orada 5 tane elektrik santralı kurulabilme olanağı vardır. Bir tanesi 1970'li yıllarda kurulmuştur. A santralı. Arkasından geçtiğimiz dönemlerde B santralı devreye alınmıştır. Fakat A santralı çeşitli arızalardan nedeniyle henüz tam faaliyet göstermemekte, sadece B santralı vardır. Bunun ötesinde daha birçok santrallar orada kurulabilir. Ama kömürün kalitesi biraz zorlayıcı bir kalitedir. Ama buna uygun teknolojiler bularak, buna uygun yatırımcılar
düşük
bularak...
Düşük kalorili mi?
Evet, düşük kalorili. Evvela kendi kömürlerimizi değerlendireceğiz, bir. İkincisi, yenilenebilir kaynaklarımız, yani suyumuz, rüzgarımız ve güneşimiz ve de termal sondajlar yaparak
sıcak sudan
faydalanan sıcak su kaynaklarımızı kullanmak zorundayız. Bunlar için gerekenler yapılacak. Şimdi zaten hedefler belirlendi. Türkiye...
Başkanım, nükleeri söylemiyorsunuz.
Ona geleceğim. Şu, evet. Yavaş yavaş. Çünkü gerçekten heyecan veren bir konu. Yani.
Evet.
Dolayısıyla 2023'e giderken, önümüzdeki 10 yıl veya 2030'a giderken öngörüler şöyle. Halen sahip olduğumuz yaklaşık 70 bin megawatt kapasitesindeki kurulu gücümüzü, elektrik üretim gücümüzü ikiye katlayacağız hedef. Yani 140'a çıkaracağız. Diyelim bu 140 olmaz da 120 olur. Doğru. Böyle bir artış gerekecek. Çünkü elektrik tüketimindeki artışa bakarsak bu gelişen talebi karşılamak üzere alınacak önlemler. Bu bir. İkincisi, rüzgarda 20 bin megawattlık bir hedefe doğru gitmek istiyoruz. Rüzgar kapasitemizi tam kullanmak üzere. Güneş açısından 3 bin megawattlık güneş santrali kurulması hedefi var. Hidroelektrik santrallar zaten şimdiye kadar bütün hemen hemen yerler kullanıldı. Çok az bir miktarda bir takım ilaveler var. Su kaynaklarımız kullanıldı. Yaklaşık 600 megawatt jeotermal, biraz önce konuştuğumuz sıcak sudan faydalanma üzere santrallar kuracağız. Artı 2 tane de nükleer santral. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz Akkuyu'da, diğeri de Sinop'ta. Akkuyu daha ileri aşamada, çünkü gerekli anlaşmalar, sözleşmeler, her şey yapıldı. Neredeyse faaliyetler bizzat başlamak üzere. Sinop santralıyla ilişkin görüşmeler de devam ediyor. Fransız-Japon ortaklıklarıyla birlikte yapılacak. İki tane de 4500 megawatttır her biri. 4500 megawattan da iki santralda, yani 9-10 bin megawatta nükleerden gelmesi bekleniyor. Ki bu hedeflere ulaşabilmek için de her yıl yaklaşık çeşitli tahminlere göre söylenen 4 milyar ile 6-7-8 milyar civarında değişen yatırımın Türkiye'de yapılması gerekiyor.
Genel olarak Sayın Özden, tabloyu ortaya koydunuz efendim. Hedefleri de aşağı yukarı, evet, ortaya koydunuz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu kaya gazı konusundaki gelişmenin dünya enerji politiğindeki etkileri, yapabileceği değişiklikler de bu toplantılarda gündeme geldi mi bizim durumumuz?
Geldi. Evet. Tabii bu toplantılarda her zaman tartışılıyor. Özellikle ne açıdan? Petrol fiyatlarıyla bu iki konunun, bu gaz konusunun, kaya gazı konusunun ilişkili olması yönünden hep gündem olan konulardan bir tanesi bu.
Bir ters orantı olduğu ve bu...
Şöyle, evet, değineyim. Yakın zamana kadar Amerika Birleşik Devletleri bir ithalatçı konumundaydı enerji açısından. Orta Doğu'dan önemli ölçüde petrol alıyordu. Doğal gaz kendisinde vardı ama yine petrol konusunda özellikle bir ithalatçı ülke durumundaydı. Fakat son yıllarda, özellikle bu geçtiğimiz 7 ile 10 yıl arasında olan bu konudaki araştırma ve sondaj konularında gelişen teknolojiler sayesinde Amerika Birleşik Devletleri öyle görülüyor ki önümüzdeki dönemde, halen başlamıştır, önümüzdeki dönemde de kendi kendine yeten, hatta fazlası da olup da ihraç eden bir ülke haline gelecek. İşte bu dünya jeopolitiğini, enerji konusundaki bütün denklemleri değiştiren bir unsur oldu. tabii enerji konusunda konuşurken her zaman bir takım uluslararası siyasi konuları da gündeme almak zorundayız.
Çünkü enerji kendi başına asla enerji değil.
Enerji bütün bu olayların perde arkasında olan bir olay. Bazen salt teknik bir konu olarak görülür ama öyle değil. Tamamen uluslararası ilişkilerde enerji nedeniyle çıkar harpler, işte çatışmalar vesaireler. Bunlarla da dikkat etmek lazım. Ne yaptı Amerika? Amerika yavaş yavaş ilan etti. Ben dedi artık Orta Doğu'dan petrol almayacağım. Hatta bazı toplantılarda Amerika temsilcileri kalktılar, dediler ki biz artık Orta Doğu ile ilişkimiz yok, vazgeçiyoruz. Size de bağımlı değiliz, kendi kendimize yetiyoruz diye. Derken başka siyasal olaylar oldu. Bu siyasal olaylardan dolayı da petrol fiyatlarında indirimler yapılmaya başlandı. Biliyorsunuz Amerika Rusya'ya karşı önlemler aldı. Bundan dolayı işte Ukrayna meseleleri filan, bu işlerden dolayı şu anda petrol fiyatları tarihindeki en düşük düzeylerde seyrediyor. Önümüzdeki bir veya iki yıl daha böyle seyredeceği uzmanlar tarafından belirtiliyor.
OPEC'in niye üretimi kısmadığını anlamıyorum ben de burada başkanım.
Şöyle, çünkü üretimi kıstıkları zaman OPEC yeniden üretime geçmek için daha zor koşullarla karşı karşıya kalacaklar. İkincisi, piyasayı elinden kıssalar OPEC piyasadaki rolünü daha az düzeylere düşürmek istemiyor. Çok stratejik davranıyorlar. Şimdi petrol fiyatlarındaki olay da şöyle bir geri tepme yapıyor. Petrol fiyatları belirli olanın altına düşer ise ne oluyor? İnsanlar yatırımlarını veya enerjiyle ilgili tesislerini kuracaklarken, düşük petrol varken düşük petrole doğru kayıyorlar. Petrolü daha çok kullanıp enerji işlerini çözmeye gayretine gidiyorlar. Halbuki Amerika'da bir kaya gazı çıkarmanın veya kaya petrolü çıkarmanın maliyeti diyelim ki $60'da başa baş geliyor. $60'ın altına inerse fiyatlar dünyada, Amerikalı kaya gazı veya kaya petrolü çıkarmak esnasında zarara uğrayacağı için vazgeçiyor. Tak, orası tıkanıyor bu sefer. Ne yapıyor? Bakın, OPEC piyasaya bunu vererek Amerika'nın bu kullanmak istediği aracın frenlenmesi yönünde hareket etmiş oluyor. Yani karşılıklı oyunlar var. Karşılıklı tutumlar var. O nedenle Amerika bir taraftan Avrupa'ya garanti veriyor. Merak etmeyin, ben size petrolünüzü, gazınızı sağlayabilirim. Bir taraftan Rusya'ya bir takım önlemler kullanıyor uluslararası ilişkilerden. Ama OPEC ve Orta Doğu'da üretimi kısmamakla, piyasaya petrolü vermekle fiyatı düşük tutturup Amerika'nın bu kaya gazı ve kaya petrolü çıkarma olayında biraz zorlanmasını istiyor. Böyle olaylar birbiriyle
oyun içinde oyun gibi, evet, devam ediyor sanki başkanım. Zaman daralıyor. Önemli bir toplantı gerçekleştireceksiniz. Bir kurultay 2016'da. 23. Dünya Enerji Kongresi.
O da şu. Hemen arz edeyim efendim. World Energy Council ismiyle, İngilizce ismiyle bir örgüt vardır.
Dünya Enerji Konseyi'ye çevirebiliriz.
Evet, zaten. Dünya Enerji Konseyi'ye çevirebilirsiniz galiba. Bu örgüt 1923 yılında kurulmuştur. Zaten eskiden de söylerdim, buna çok dikkat etmek lazım. Batılı ülkeler, bakın o zaman ne Birleşmiş Milletler var, ne Dünya Sağlık Örgütü, ne IMF, ne World Bank falan, Dünya Bankası, hiçbir şey yokken diyorlar ki ya bu enerji çok dert olacak, tek başımıza başa çıkamayız bununla, gelin bir araya gelelim, bir örgüt kuralım diye 23 yılında bizim Cumhuriyetimizin kuruluş tarihinde Dünya Enerji Konseyi'ni kuruyorlar. O konsey, uluslararası örgüt de Türkiye ancak 1949 yılında üye oluyor. 1949 yılında üye olurken de henüz bizim Bakanlar Kurulu'nda bir enerji bakanlığı yok. Çok ilginç.
O bile yok yani.
Evet. Şimdi bu uluslararası örgüt her 3 yılda bir yeri olimpiyat koşullarıyla, yarışmayla belirlenen kentlerde dünyanın en büyük enerji konferansını düzenliyor. Kongresini düzenliyor. İşte ben bundan önce bulunduğum görevli arkadaşlarımla bu yarışa girmiştik. Bu yarışı
çok emek verdiniz bu işe.
Çok emek, yaklaşık 4-5 yıla yakın, evet, yoğun şekilde çalıştık arkadaşlarımla birlikte. Ve Türkiye'mize 2016 senesinde bu etkinliği getirme hakkını elde ettik. Şimdi umuyorum ki bu hazırlıklar aksatılmadan yürütülüyordur. 2016 yılında dünyanın en büyük enerji konferansı Enerji Kongresi diyecekler, İstanbul'da yapılacaktır. Yaklaşık 10 bin katılım bekleniyor.
5-6 bin zannediyordum. 10 bin civarında mı? 10 bin
katılım bekleniyor. Çok büyük bir etkinlik, çok büyük bir olay. Yani enerjinin olimpiyadı denilebilecek bir olay.
Evet,
ve enerjinin bütün yönleriyle ele alınacağı bir platform olacak. Devlet başkanları, enerji bakanları, diğer yüksek düzeyli yetkililer, şirketler, uzmanlar, herkes katılacaklar. Oturumlar, tartışmalar, tebliğler vesaire çok yaklaşık bir 4 gün sürecek.
Evet. Başkanım, bitirdim süremizi ama inşallah İstanbul'un trafiği de bu büyük organizasyon için
sormayın,
uygun
sormayın.
Olur.
Evet, çok haklısınız. Orada... Çok haklısınız. Çok haklısınız.
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi eski başkanı ve aynı zamanda Dış İlişkiler Ekonomik Kurulu Enerji İş Konseyi Başkanı Sayın Süreyya Yücel Özden'le söyleştik değerli dinleyicilerimiz. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Ama önümüzdeki programlar için de şimdiden sizden söz almak
rica
istiyorum.
Rica ederim. Her zaman benim için mutluluktur. Gördüklerimi, bildiklerimi size ve değerli dinleyicilerimize aktarmak için bana fırsat veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim.
Sağ olun efendim. Tekrar teşekkür ediyoruz Sayın Özden'e. Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Ses Radyosu'ndasınız. İz Düşün programında.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız: 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Ve devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Başkanı ve ODTÜ Öğretim Görevlisi Sayın Volkan Özdemir bizlerle birlikte. Sayın Özdemir, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Bu Türk Akımı Projesi, Mavi Akım, Güney Akımı Projesi, TAP, TANAP, epey bir zamandır enerji işleriyle bu programla uğraştığımız halde ben bunları hala karıştırıyorum Sayın Özdemir. Anlaşılması güç durumlar. Bir giriş yapar mısınız? Bu Nabucco, diğerleri, bütün bu boru hatlarında son durum nedir? Putin'in ziyaretinden sonra farklı gelişmeler oluşmaya başladı. Buyurun efendim.
Teşekkür ederim. Şimdi güzel bir yerden aslında konuyu başlatmak gerekiyor o zaman. Daha yapısal bakalım. Çok güzel bir yerden temas ettiniz. Boru hatları dediğimiz zaman, Türkiye çevresinde ve Türkiye üzerinden geçmesi planlanan boru hatları dediğimiz zaman, temelde Doğu-Batı enerji koridoru ve benim Kuzey-Güney ekseni üzerinden tanımladığım İkili boru hattı konseptlerinin birbirleriyle rekabet ettiği bir enerji piyasaları dünyasından bahsediyoruz. Şimdi bu çerçevede baktığımızda Doğu-Batı enerji koridorunun Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra geliştirilen Azerbaycan petrol ve doğalgazını, Hazar bölgesini Türkiye üzerinden Avrupa'ya veya Türkiye üzerinden uluslararası piyasalar açmak üzere geliştirilen projeleri bir gruba ayırmamız gerekiyor. Bunlar Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, petrol boru hattı projesi. Onun yanında Bakü, Erzurum ya da Güney Kafkasya doğalgaz boru hattı projesi olarak mevcut halde gerçekleşmiş durumda ve buradan petrol ve gaz akışı sağlanıyor. Fakat bundan sonra Nabucco, TANAP, TAP, Transadriatic Pipeline gibi projelerden bahsettiğimiz zaman da işte bu Avrupa Birliği'nin son yıllarda daha demin bahsettiğim Doğu-Batı Enerji Koridoru kapsamında geliştirmiş olduğu Güney Gaz Koridoru konseptinin içerisinde yer alan projeler. Bu projeler çerçevesinde Avrupa Birliği, başta Rusya'ya olan enerji bağımlılığını çeşitlendirmek, dengelemek için bu doğal gaz boru hattı projelerini destekliyor ve Türkiye'de Doğu-Batı Enerji Koridoru konseptinin aktif bir katılımcısı olarak bu projelere iştirak ediyor. Fakat bunun yanında en başta bahsettiğim Kuzey-Güney eksemi bağlamında bir de Batı'nın değil Rusya'nın aslında sahip olduğu, geliştirmiş olduğu projeler var. Onların en önemlisi 90'lı yılların sonunda gündeme gelen ve 2003 itibariyle gaz akışının sağlandığı Karadeniz geçişli Rusya'yı Türkiye'ye doğrudan bağlayan Mavi Akım projesiydi. İşte bu Güney Gaz Koridoru projesine karşılık Batı'nın Rusların da Güney Gaz Ringi kavramı çerçevesinde geliştirdiği Güney Akım projesi 2006 yılından itibaren gündemdeydi. Fakat bildiğiniz gibi geçen yıl 1 Aralık'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara ziyaretinde
iptal ettim,
bu boru hattı projesi artık rafa kalktı. Ne gibi? Nabucco gibi. Yalnız Nabucco rafa kalktığı için Güney Gaz Koridoru konsepti sona ermedi. Onun yerine daha mütevazı miktarlarda TANAP ve TAP projeleri ikame edildi.
Bunlar da
i̇şte
son durumdaydı.
Evet, işte evet. Şimdi Güney Akım projesinin iptal edilmesinin, bu projelerin, bu konseptin tamamen rafa kaldırılması anlamına gelmiyor. Rusya yeni bir açılımda Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için yeni bir boru hattı projesini gündeme getiriyor. Siz bunu tabii medyada haklı olarak Türk akımı olarak tanımladınız. Ben bu adda, bu isim meselesine biraz temkinli yaklaşıyorum. Türkiye'nin henüz bir hissesi yok. Hissesinin olması da öngörülmüyor Karadeniz geçişinden. Ve projenin resmi olarak adı da Türk akımı olarak ilan edilmedi. Fakat nedense şu anda medyada bu Türk akımı olarak adlandırılıyor. Ben bu projeye Kuzey Akım, Yamal ve bu projeyi de birlikte değerlendirdiğimde Rusların güzergah çeşitliliği için projeyi gerçekleştirdiğini düşünüyor, söylüyorum. Ve bu projeyi de ben nacizane Türk akımı yerine Avrasya akımı ve proje sonunda Türkiye-Yunanistan sınırında kurulması öngörülen yeni doğalgaz ticaret merkezine de Avrasya Gaz Hub'ı adının verilmesini.
Hub merkez göbek anlamında.
Ticaret merkezi
merkez anlamında kullanıyorsunuz.
Düşünüyorum. Bu proje neden iptal edildi?
Adı nereden çıktı acaba? Şimdi konunun uzmanı olarak siz bunu söyledikten sonra Sayın Özdemir, insan merak ediyor.
Şimdi Türk akımı Güney Akım'ın iptalinden sonra biraz medyanın adlandırması ve burada bir algı yönetimi söz konusu. Henüz projenin, proje şirketinin resmi olarak böyle bir adı söz konusu değil. Ve artı olarak dediğimiz gibi bizim projede bir dahlimiz şu anda yok Karadeniz geçişinde. Hattın tamamı 910 kilometre Rusya'dan Türkiye kıyı kök Trakya çıkışına kadar Ruslar tarafından inşa edilecek. %100 hisse Gazprom tarafından sahiplenilmiş durumda. Bu açıdan yaklaştığımızda Türk akımı denmemesi gerekiyor. Bu
Sayın
biraz
Özdemir,
algı yönetimi.
Sayın Özdemir, şu halde buradan devam ederek sormak istiyorum size. Sanki Putin'in bu ziyaretiyle Türk akımı projesi adlandırması, sizin adlandırmanızda algı yönetimi şeklinde ortaya çıkan bu olgu ve bunun ardından da Türk-Rus enerji ortaklığı, bir birliktelik havası oluştu. Var mı böyle bir şey?
Evet, var. Şimdi Türkiye ile Rusya, Avrasya bölgesinin iki güçlü ülkesi. Aynı zamanda ticaret hacmi ve enerji ilişkileri açısında birbirleriyle sıkı ilişkilere sahip. Fakat bu projenin bundan önce gerçekleştirilen projelerden ziyade temel bir farkı var. O da bu proje sayesinde Türkiye'nin artık sadece bir son kullanıcı, Rus gazı için son kullanıcı olmaktan çıkması, bunun yerine kurulması öngörülen ticaret merkezi çerçevesinde artık gazın ticaretinin, fiyatının burada belirleneceği ve Türkiye üzerinden gazın Avrupa'ya gönderilmesi suretiyle Türk-Rus stratejik işbirliğinin oluşması söz konusu. Yani daha öncesinde biz sadece ticari bir partnerdik. Fakat bu projeler gerçekleşirse Türkiye ile Rusya enerji, doğalgaz üzerinde de stratejik ortak haline geliyorlar. Ben bu açıdan meseleyi değerlendirdiğimde Türkiye açısından ciddi bir fırsat penceresinin doğduğunu burada düşünüyorum. Fakat bizim müzakere pozisyonunda bu meseleyi acele etmeden, bu meseleyi Türkiye'nin enerji politikaları öncelikleriyle harmanlayarak müzakere etmemiz ve elimizin güçlü olduğu şu durumda, çünkü Ruslar biliyorsunuz hem petrol fiyatlarının düşmesi hem de yaptırımlar nedeniyle Batı tarafından sıkıştırılmış durumdalar. Elimiz Ruslara karşı güçlüyken mümkün olduğu kadar iyi bir müzakereyle Türkiye'de gaz ticaret merkezinin kurulması ve burada büyük ortağın Türkiye olması şartını öne sürmemiz gerektiğini, bunu da başarabileceğimizi düşünüyorum. İşte bu sayede çok eleştirilen bizim Rusya'ya mevcut durumda olan gaz bağımlılığımızı da dengeleyebiliriz. Ve bu sayede de Türkiye-Rusya arasında ciddi bir stratejik işbirliği, ittifak gündeme gelebilir. Çok ilginçtir. Ben Rusya'da yapmış olduğum doktora tezimde, doktora çalışmalarında bundan 3 yıl önce Rus profesörlere Güney akımın iktisadi sebeplerle mümkün olmadığını, bunun yerine Türkiye seçeneğinin gündeme gelmesinin daha rasyonel olduğunu ve Türkiye'de kurulacak Avrasya gaz hub'ına da Rusların ortaklığıyla bu ittifakın gelişebileceğini söylemiştim, öngörmüştüm.
Alexander Dugin de oralarda mıydı Sayın Özdemir?
Alexander Dugin oralarda değildi. Hatta benim bu önerim Ruslar tarafından ciddi anlamda eleştiriyle karşılanmıştı bir kısım Rus uzmanlar tarafından. Çünkü Ruslar da nihayetinde Türkiye'yi sadece bir pazar olarak görmek istiyorlar. Türkiye doğal üzerinden olarak, evet. Doğal olarak onların çıkarları gereği. Ben ise bunun pek sürdürülemez olduğunu, Türkiye'nin artık doğal gaz ve petrolde bir kendini merkez olarak konumlandırma aşamasına artık ulaşmak üzere olduğunu belirterek böyle bir çıkış yapmıştım. Tabii Güney akımın olmamasının iktisadi sebepleri var. Çok rasyonel sebepleri var. Bu kadar sıkışık bir durumdayken Ruslar 35-40 milyar dolar maliyetli projeyi gerçekleştirmeleri mümkün gözükmüyordu. Aynı zamanda bildiğiniz gibi Ruslar doğal gazlarını artık Asya pazarlarına yönlendiriyorlar. Çin'e yönlendiriyorlar ve bunun için Sibirya Gücü adlı 50 milyar doların üzerinde maliyetli olan 4000 kilometrelik, yani öngörülen bu yeni akımdan yaklaşık 4 kat fazla bir doğalgaz boru hattını inşa etme durumundalar. Öncelikleri biraz kaymak durumunda. Şimdi bu meseleyi bu çerçeveden değerlendirdiğimizde Güney akıma ayıracakları paraları yoktu. Bunun yerine daha makul bir çözüm olarak Türkiye üzerinden bu çalışmayı değerlendirmek durumunda kaldılar. Ve işte bu noktada bize güzel bir fırsat penceresi doğdu. Rusya'ya karşı olan gaz bağımlılığımızı dengeli bir şekilde Avrupa pazarlarına açılmak konusunda bize güzel bir fırsat penceresi doğdu. Ben o meseleyi bu açıdan değerlendirdiğim evet. için bu konuya da bu şekilde yaklaşıyorum.
Şimdi bu işin siyasi sonuçlarını, enerjinin siyaseti tetiklemesi, siyasetin enerjiyi konusunu tetiklemesine ilişkin birkaç sorum olacak size, zamanımız daralıyor Sayın Özdemir. Sovyetler Birliği döneminde işte Brejnev'den alalım, ondan sonra gelen kısa sürede Andropov, Çernenko, daha sonra Gorbaçov, onun ardından gelen Yeltsin ve sonra KGB'den gelen Putin. Putin'in bir bu enerji konusunu, petrol ve doğalgaz konusunu Avrupa ve dünyanın diğer ülkeleri üzerinde bir sopa gibi kullanması meselesi tartışıldı Türkiye'de uzun yıllar boyunca. Ve ardından Amerika'da az önce Sayın Başkan'ın bahsettiği gibi bir kaya gazı meselesi ortaya çıktı. Teknikteki ilerlemeler. Ardından Gürcistan'la yaşanan kriz. Sonra Ukrayna'yla şimdi yaşanan kriz. Son aşaması nedir efendim bu işin?
Bahsettiğiniz konunun, yani Türkiye ve Ukrayna açısından konunun değerlendirmesine baktığımızda aslında Türkiye'nin Ruslar açısından yeni bir Ukrayna olma potansiyelini bununla birlikte görmemiz gerekiyor. Daha öncesinde 2008 yılı rakamlarına göre Rusların Avrupa'ya satmış oldukları, ihraç etmiş oldukları gazın yaklaşık olarak %80'i Ukrayna üzerinden gidiyordu. Bu da Ukrayna için çok ciddi bir transit gelir ve aynı zamanda Avrupa'nın enerji güvenliğinde vazgeçilmezlik unsuru yaratıyordu. Fakat bu oran, bu %80'lik oran geçen yıl itibariyle %40'ların altına düşmüş durumda. Bakınız 2008 yılında yeknesak bütün bir Ukrayna'dan bahsediyorduk. 2014 yılında ise Kırım'ın Ruslar tarafından ihlak edildiği ve ülkenin doğusunda ciddi çatışmaların yaşandığı bir Ukrayna'dan bahsediyoruz. Rusların hedefi de 2020 yılında Ukrayna transitini tamamen ortadan kaldırmak, Türkiye üzerinden güney tarafından gazı göndermek. Sanırım bunu gerçekleştirebilirlerse bu gidişata baktığımızda yapısal olarak Ukrayna diye bir ülkenin maalesef ileride, Ukraynalı dostlarımız kızmasın, kalamayabileceğini de burada eklemek gerekiyor. Tabii bu öngörüleri zamanında söylediğimiz, yaptığımız zaman çok hayal geliyordu ama o kadar hızlı gelişiyor ki, sizin dediğiniz gibi enerji siyaseti, jeopolitik enerjiyi o kadar hızlı etkiliyor ki Bakın bir yıl önce kimsenin tahmin etmediği bu çatışmalar Ukrayna'da, Kırım'da bugün meseleyi hangi boyutlara getirdi ve daha dün yeni bir ateşkes yapıldı. Umarım ateşkes kalıcı olur ama ben çok kalıcı olacağı inancında değilim. Bu gerilim uzun yıllar devam edecek ve Rusya'da Ukrayna transitini mümkün olduğu kadar sona erdirmek için bu doğalgaz boru hattını yapma konusunda ciddi anlamda ısrarcı olacaktır.
Ama Sayın Özdemir, Putin Rus ekonomisini petrolün 110 dolar fiyatı üzerinden hesapladığını düşünürsek, ki bu doğruysa, şimdi 50-60 dolarlara indiyse, bu aradaki kayıptan Rus ekonomisinin etkilenmemesi mümkün mü? Etkilenmiş bir Rus ekonomisinin de Batı dünyasıyla sizin bu az önce ifade ettiğiniz şekilde bir mücadeleye girişmesi ne derecede olası?
İlkin ben petrol fiyatlarının Rusya'yı cezalandırmak üzere Amerikalılar tarafından düşürülmesi gibi bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. Petrol fiyatlarının düşmesinin temelde iktisadi, finansal piyasalarla ilgili nedenleri var. İlkin öyle bir rezervimi koyayım oraya.
Türk akımı projesindeki rezerviniz İkincisi, gibi bu da evet.
Çünkü süremiz daralıyor, çok daha teknik bir mesele. Finansal piyasalarda artık petrolün fiyatları belirleniyor. Finansal piyasalarda Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımına gideceği söylentileri, dünyada yeni bir krizin başlama şartlarının oluşması petrol fiyatlarını biraz aşağı çekti. Dolayısıyla bu bir sonuç olabilir. Evet ama sonuç sebep değildir. Sonuç olarak Rusya bundan haklısınız, olumsuz etkileniyor. Yalnız petrol fiyatlarının 115'lerden 55-60 dolarlara çekilmesi Rusya'da ne bir rejim değişikliğine ne de Rusya'nın stratejik planlarının terk edilmesi sonucuna yol açacaktır diye düşünüyorum. Ben bu konuda Putin'e Rus halkının desteğinin halen daha devam ettiğini, petrol fiyatlarının düşmesinin evet Rus ekonomisini yaptırımlarla birlikte ciddi anlamda sarsacağını, Rusya'nın %3'lük bir küçülme 2015 için yaşayacağını, fakat stratejik olarak Rusların bu projelerden vazgeçmeyeceğini düşünüyorum. Örneğimizde Rusya en zor yıllarında 1998 ekonomik krizinde bakınız Batı'ya rağmen Türkiye üzerinden mavi akımı gerçekleştirdi.
Yeltsin dönemi miydi Sayın Özdemir?
Evet, Yeltsin döneminde proje başladı. Daha sonrasında Putin devam etti. Orada bir kurumsal devamlıktan söz edebiliriz. Ve Rusya çok fakirdi. 98 krizini hatırlayalım. O şartlarda dahi Rusya mavi akımı gerçekleştirebildi. Şimdi yalnız bu proje üzerinde Türkiye açısından çok kritik bir mesele var. Onu
Nedir
burada
efendim?
Söylemeden geçmek Lütfen istemiyorum.
Buyurun, evet.
Bize bu ciddi anlamda bir fırsat penceresi yaratırken eğer iyi müzakere edemezsek günün sonunda Ruslar için sadece bir transit ülke olma riskini de taşıyoruz. Ben Türkiye'nin enerji köprüsü, enerji koridoru, enerji transiti gibi kavramlar üzerinden tanımlanmasını doğru bulmuyorum. Türkiye eğer jeopolitik olarak ciddi bir rol oynamak istiyorsa...
Böyle tanımlanıyordu ve artık bunun gerçeği yansıtmadığını mı düşünüyorsunuz? Bu aşamanın geçildiğini mi düşünüyorsunuz? Bu anlamda mı söylüyorsunuz Sayın Özdemir?
Gerçeği yansıtmamasından ziyade aksine Türkiye'nin ulusal çıkarları açısından yeterince tatmin edici olmadığı için bu açıklamayı yapıyorum. Bildiğiniz gibi TANAP projesi üzerinde Türkiye bir enerji koridoru haline dönüştürüldü. Fakat Türkiye mevcut coğrafi konumunu ve iktisadi gelişmişliğini iyi kullanabilir, müzakere edebilirse Türkiye pekala bir merkez olabilir. Enerji çalışmalarında bilinen bir gerçek vardır. Siz ticaret merkezi, enerji merkezi olmaz koridor olursanız ilk önce köprüler feda edilir. Dolayısıyla koridor olmak, köprü olmak eğer çok muteber bir şey olsaydı bakın Ukrayna bugün bu halde olmazdı. Ben bu tehlikeye de dikkat çekmek istiyorum. Günün sonunda Ruslarla birlikte burada ticaret merkezinde ortak olalım. Evet bu gazı fiyatlandıralım ve Avrupa'ya satalım. Yalnız transit olursak Ruslara, Azeri gazına transit olduğumuz gibi, TANAP üzerinden koridor olduğumuz gibi, korkarım ki biz değil Yunanistan ticaret merkezi, hub, gaz hub'ı olacaktır. Ve bu da bence Türkiye'nin ulusal menfaatleri açısından tatmin edici değildir.
Şu anda dinleyicilerimiz kesinlikle merak ediyorlar. Koridor olsak ne olur, merkez olsak ne olur? Bu işten bizim karımız nedir? İkisinin arasındaki fark nedir? Buradan gaz ve petrol geçip gittiği zaman şu kadar para alırız. Merkezde olduğumuz zaman bu kadar para alırız şeklinde basit bir denklem midir bu?
Sadece bu değil, iktisadi ve siyasi boyutları var tabii ki ama koridor olduğunuz zaman sadece transit tarifeleri alırsınız. Hatta TANAP örneğinde olduğu gibi transit tarifeleri de almazsınız. Yüklü transit tarifesi ödersiniz. Fakat ticaret merkezi olduğunuz zaman gazı burada fiyatlandıracağınız için, bir katma değer yaratacağınız için hem kendiniz bu gazı düşük fiyatlarla kullanma imkanına sahip olursunuz, hem de yurt dışına yapacağınız ihracatı, buradan yapacağınız ihracatı ciddi anlamda kendinize bir avantaj haline getirebilirsiniz. Koridorla merkez olmak arasında temelde fark, koridorda fiyatları siz belirlemezsiniz. Sadece geçiş ülkesi olursunuz. Ticaret merkezinde fiyatları siz belirlersiniz. Fiyatları belirleyen siyasi şartlarını da dikte etme imkanına erişebilecektir.
Evet, 3-4 dakika kadar bir zamanımız var ama ben yeniden şu petrol fiyatlarındaki düşüşün Rus ekonomisinin etkilerini, bunun siyasi sonuçlarını biraz daha açmanızı rica edeceğim sizden.
Tabii,
çünkü Rusya'nın üzerinde bir Suriye var. Suriye meselesi var ve belki muhtemel Yunanistan meselesi tekrar devreye girecek. Ukrayna ile sıkıntılar devam ediyor. Ne yaptı Putin? Oligarkları toplayıp bu açığı, bu parayı siz mi vereceksiniz dedi.
Oligarkların böyle bir imkanı yok.
Evet.
Böyle bir çıkar tanımlamaları da yok.
Evet.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin şu anda Rusya içerisindeki farklı dengeleri bugüne kadar iyi bir şekilde götürebildi. Yani biz dışarıdan baktığımızda Rusya'yı tek bir ülke, türdeş bir ülke olarak görüyoruz ama değil, öyle değil. Rusya içerisinde Batı'yla daha yakın olunması gerektiğini savunan gruplar
Sayın
var.
Sayın Özdemir, bu söylediğiniz son derece önemli. Evet.
Avrasya açılımına daha fazla önem vermek isteyen gruplar var. Çin'le Rusya'nın daha güçlü bir ittifak yapmasını isteyen gruplar var. Rusya çok ciddi anlamda 400 milyar doların altında rezerve sahip. Fakat Rus şirketlerinin, bankalarının ve enerji şirketlerinin çoğu da batılı kredi kuruluşlarına borçları 600 milyar doları aşmış durumda. Rusya bu anlamda bu sistemi çok zorlamayabilir. İktisadi olarak sıkıntıya düşebilir. Hem petrol fiyatlarının düşmesi hem de bu bahsettiğim yapısal nedenlerle. Ama tekrar söylüyorum. Rusya tarih boyunca devlet yönetiminde, toplum yapısında hiçbir zaman zaten iktisadi meselelerin çok fazla önemli olduğu bir ülke olmadı. Ruslar zaten hep gariban ve fakir yaşadı. Tarih boyunca ciddi anlamda kendi devletleri tarafından. Çarlık Rusyası, Sovyetler dönemi şimdi pek bir özgürlük ortamına kavuşamadı. Güvenlik devleti kaygılarıyla yaşadı. İktisadi sistem bu nedenle Rusya'da bir rejim değişikliğini ortaya getirmeyecektir. Fakat Rus şirketlerinin borçları da eğer BRICS üzerinden, Çin üzerinden yeteri kadar finansman bulunamazsa Rusya'yı Batı'ya karşı zor bir duruma sürükleyecektir. Ben Batı ile Rusya'nın da karşılıklı bağımlılık çerçevesinde belirli bir mutabakata ilelebet erişemeseler bile anlayışa sahip olacakları kanaatindeyim. Bu Ukrayna ateşkes anlaşmasını da o şekilde yorumluyorum. Batı ile Rusya şimdilik duralım dedi. Bu yalnız meselenin hallolduğu anlamına gelmiyor. Sadece bir ateşkes. Onu ileriki zamanda gerginlikler, sonra yeni ateşkesler belirleyecektir. Bu mesele de Rusya açısından bu şekilde gidecektir. Son olarak da ben petrol fiyatlarının çok uzun süre bu düşük seviyelerde kalacağını düşünmüyorum. Petrol fiyatlarının 50-60 dolarlarda düşük seviyede kalmasının en büyük kazananı bakınız kim? Çin Halk Cumhuriyeti. Dünyanın bir numaralı petrol ithalatçısı. Dolayısıyla batılı şirketlerin, kurumların, devletlerin de Rusya'yı ciddi anlamda hedef aldıkları kanaatinde değilim. Çin'e ucuz petrol ithal etme hakkını da daha fazla sürdürmek isteyeceklerini de düşünmüyorum. Meseleye bu başka bir perspektiften yaklaşıyorum. Dolayısıyla petrol fiyatlarının ben bu 50 dolarlar seviyesinde kalmasının çok kalıcı bir durum olduğu kanaatinde değilim.
Ki zaten ne yazık ki. Evet Neslihan, tamam, soruya buradan devam etmeyelim. Bitirelim, süremizi doldurmuşuz. Konu eksik kaldı. Önümüzdeki programlarda sizi tekrar burada ağırlamak isteriz Sayın Özdemir.
Memnuniyetle.
Değerli dinleyicilerimiz, Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Başkanı ve Otto Öğretim Görevlisi Sayın Volkan Özdemir'e çok teşekkür ediyoruz. Tekrar teşekkürler Volkan Bey.
Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta da İzdüşüm'ü bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta yine birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
İzdüşüm.